Ayrım 21, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 192. Üçüncü kısım. Bozkır'da uzun zamandan beri geleceğini belli eden yaz yağmuru ufku karartmış, akşam üzeri gürlemesi duyulmayan şimşeklerle bulutlarını yoğunlaştırmış ve ancak gece yarısına doğru boşalmaya başlamıştı. Önce iri damlalarla kuru toprağı dövmüş, sonra da bora halini almıştı. Kendine gelen Abdiyaz, hayata dönüşünün ilk armağanları gibi ağır damlaları hissediyordu alnında. Yolun kenarındaki bir hendekte uzanıp kalmıştı. Trenden atıldığı zaman düşmüştü buraya. ''Neredeyim? Yağmur yağıyor galiba.'' diye düşündü. Başı kurşun gibiydi. İnleyerek kımıldamak istediği zaman böğründe müthiş bir ağrı duyarak tekrar bayıldı. Ama yağmur sayesinde az sonra yine kendine geldi. Bardaktan boşanırcasına yağıyor ve sular kabarıp hendekte birikiyordu. Abdiyaz suyun gittikçe yükseldiğini gördü. Sürünerek ve canını dişine takarak tehlikeli olmaya başlayan o yerden uzaklaşmaya çalıştı. İlk anlar son derece güç oldu. Çünkü her yeri kırılan vücudunu oynatamıyordu. Ölmediğine de inanamıyordu bir türlü. Çok dövülmüştü ve trenden çok hızlı düşmüştü. Ama hala hayatta olduğuna göre o müthiş felaketin pek önemi yoktu artık. Yaşıyordu ya, sürünerek de olsa hareket edebiliyordu ya. Ağrılı uzuvlarının şifa veren suda yıkandığını, uğuldayan ve ateşler içinde yanan başının şimdi bu suda serinlediğini hissediyordu ya. Gücü yettiği kadar uzaklaşmak istiyordu oradan. Yakında şafak sökecek ve sabahleyin yeni bir hayat başlayacaktı. O zaman ne yapacağına karar verirdi. Şimdi önemli olan ayağa kalkabilmesiydi. Yük katarları birbiri ardından yağmuru ve karanlığı delerek rayları sarsarak geçiyordu. Katarların geçişi de bir sevinç kaynağı oldu onun için. Çünkü canlılar alemine ait her şey ona bu anlarda eşsiz güzellikte görünüyordu. Sağanağın ona iyi geleceğini anlayarak önce korunmayı hiç düşünmedi. Önemli olan kol ve ayaklarının yerinde durması, kopmamış olmasıydı. Yara berelere, ezik ve çiziklere mızmızlanmadan dayanacaktı. Korkunç acılar içinde sağa doğru kaydı ve bir tümseye çıkabildi. Burada boğulma tehlikesi yoktu. Yaşamak için bütün gücünü toplayarak bu tümsekte hareketsiz bekledi. Böylece yokluktan yüzeye, varlığa çıkmıştı. Paramparça olmuş elbisesini orasından burasından tutup toplamaya çalışırken, o anda dahi düşüncelerinin pek açık ve geniş olduğuna çok şaşıyordu. Bir süre önce düşüncelerinde yaşattığı olaylara, o olaylarda kaldığı yere döndü yine. Pilatus'un yanından ayrılan ve Golgota tepesine doğru giden İsa'ya seslendi. ''Efendim, buradayım. Seni kurtarmak için ne yapayım? Nasıl kurtarabilirim ey Tanrım? Şimdi hayata döndüğüm şu an senin için çok korkuyorum.'' Hayalden yoksun olmayan her insan az çok tarihte eş zamanlı olabilir. Geçici ve çeşitli zamanları bir başka kılık ve ortamlarda düşünce halinde yaşayabilir. Düşüncesinde yaşattığı bu zaman bazen yüzlerce binlerce yıl uzakta da olabilir. Fakat uzak bir geçmiş bir insanın kendi gerçeğine, gerçek durumuna çok yakınsa, çok uzak bir geçmişteki acı olayların bütün benliğiyle benzer şekilde bizzat yaşamışsa, bu ancak bir mazlumdur, zamanın trajik bir kurbanıdır. Çünkü o olayların seyrini ve bütün sonuçlarını önceden bilmektedir. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceği için de ona sadece ıstırap çekmek kalır. Yaşanan o olaylarda asla gerçekleşmeyecek olan bir adalet kavramı için kendi hayatını feda etmek kalır. Bununla beraber gerçeğin galebesini ta geçmişte bile görmeyi istemek, bu susamışlık kutsaldır. Büyük fikirler böyle doğar ve nesiller arasındaki ruhani bağ böyle kurulur, dokunur, örülür. Dünyanın mayası budur. Bu sayede tecrübeler birikir ve sürekli olarak nesillere aktarılır. Ve bu sonsuz anışta iyi ve kötü insanlığın sınırsız zaman ve mekanında aynı dalgalar üzerinde yüzer gider. İşte bunun için şöyle denmiştir. Dün yaşayanlar bugün olanları bilemezler ama bugün yaşayanlar dün olanları bilirler ve yarın bugünküler dünküler gibi olacaklardır. Şu da söylenmiştir. Bugünküler dün olanları yaşıyor. Eğer yarınkiler bugün olanları unutur, hatırlamazlarsa bu herkes için büyük bir felaket olacaktır. Abdias Pascal yarifesindeki o gün son derece endişeli ve umutsuz idi. Şehrin aşağısında dolaşıyor, son yemeğin yendiği yeri bulmaya çalışıyordu. Bu son yemekte o ekmeği bölüp havarilerine dağıtmış, bu benim etimdir demişti. Onlara şarap vermiş, bu benim kanımdır demişti. Belki daha sonra olacakları sezdiği için böyle yapmıştı. Çünkü Yahuda'nın ihanetini anlamış ve ona bu tehlikeli yeri bir an önce terk etmesi bildirilmişti. Abdias şimdi kasvetli bir alacakaranlıkta dolambaçlı sokakları dolaşıyor, belki tanıdık bir simaya rastlarım diye gelip geçenlere dikkatle bakıyordu. Fakat acele acele evlerine dönen ya da hala açık olan küçük dükkanlarda son alışverişlerini yapan insanlar arasında güvenebileceği hiç kimse yoktu. Birçoğu İsa'nın adını bile duymamıştı. Bu şehirde serseri çoktu. Çok konuksever olan biri Paskalya'yı kurtarmak için onu evine davet etti. Ama Abdias bu daveti kabul etmedi. Çünkü İsa'yı haberdar etmek için vaktinde yetişebileceğini ümit ediyordu. Müthiş sıkıntıdan başı da çatlayacak gibiydi şimdi. Hele pencerelerdeki bu ışıkların önünde sıcak buhar yüklü havaya dağılan yemek kokuları arasında baş ağrısı daha da artıyordu. Avlular ve sokaklar hava biraz serinler umuduyla iyice sulanmıştı. Sıkıntıyı arttıran belki buydu. Kudüs'ün dışına çıktı, Getsemani'ye doğru yürüdü. İsa'yı buradaki zeytin bahçesinde havarileriyle dua ederken bulabileceğini düşünüyordu. Ama boş bir ümitti bu. Burada da kimseye rastlamadı. Çok geç olmuştu ve bahçe ıpıssızdı. Silahlı adamların İsa'yı yakaladıkları büyük incir ağacının altında hiç kimse yoktu. Havarileri de kendisinin daha önce bildirdiği gibi kaçıp gitmişlerdi. Uzak denizlerin ve karaların üzerinde ay ışıyordu. Vakit gece yarısını geçmişti. Kaçınılmaz kader günü yakındı. Bugünün olayı asırlarca anlatılacak ve bunun sayısız sonuçları insanlık tarihinde yankılanmaya devam edecekti. Ama o dakikalarda Getsemani ile çevresindeki bağ ve bahçelerle kaplı tepeler çok sakindi. Yalnız çalılıklarda gece kuşlarının ötüşü ve kurbağaların vıraklaması duyuluyordu. Hep uyanık olan Şeria Nehri ise aşınmış kayaların kenarlarını yalayarak şırıl şırıl akıyor, derelere bölünüyor, sonra yine toplanıp birleşiyordu. Onun suları da pırıl pırıldı ay ışığında, her şey yerli yerindeydi ve varlıklarını devam ettiriyorlardı. Huzur ve sükûn içindeydi bu yerler. Yalnız o, Abdias, huzur ve sükûnu bulamıyordu. Çünkü her şey nasıl yazılmışsa öyle oluyor ve o hiçbir şeyi değiştiremiyor, facianın oluşmasını durduramıyordu. Gözyaşı dökmesi yalnızlıklar içinde Tanrı'ya yakarması boşunaydı. O günden bu yana yaklaşık 2000 yıl geçmesine rağmen kaçınılmazı kabul etmek istemiyor, geçmiş yüzyılların burgacında kendini arıyor, düşünce yoluyla ilk kaynağa, yazgı ipinin çıktığı yere doğru gidiyordu. İçinde bulunduğu gerçeği unutarak bütün sorularına cevap bulmak için zamanların ötesine dalıyordu. Oysa o anda üzerine hortum hortum su boşalıyor, bu suların içinde kayboluyor, ara sıra da olayları mantıklı bir şekilde değerlendirmek için gerçeğe dönüyordu. Asil duyguları ve arzuları tarih karşısında ona iradeci bir tavır aldırtmıştı. Son yargıyı, yargı gününü istemesi ve beklemesi de tarihe aykırıydı. Çünkü böyle bir olay ancak çok çok sonra olabilecekti. Bu sözlerin gölgesi insanların üzerine düşmeye devam eden o kudretli valinin huzurunda söylenmesini çok arzu ediyordu. Ve bunların arasında potansiyel halinde daha nice nice Pilatuslar görülebilecekti. Ama Abdias olayların akışını zorlayarak dünyanın büyük kanunlarının bilinmedikleri zaman bile geçerli olmasını isteyen bir fikre göre hareket ediyordu. bir hak yasası gereğince ve bu yasanın açıkça ifadesinden çok önce büyük haksızlıkların cezalandırılacağı son yargı imajı her zaman zihinlere yerleşmiştir. Bizim trajik bilincimiz de sıfırdan hareket eder gibi başlayıp asırlar boyu saya geldiğimiz, düşüne geldiğimiz İsa kimdir? Bunu yapmamız niçin gerekli? Sadece ebedi bir pişmanlık ve üzüntü içinde olalım diye mi? Onun çarmıha gerildiği günden bu yana ölümsüz olduğunu iddia eden nice nice şeyler unutulup gittiği, toza toprağa karıştığı halde o olaydan ötürü zihinlerimiz niçin hala sükunet bulmadı? Aslında insan hayatının sürekli olarak ilerlemelere bağımlı, bu ilerlemelerin egemenliği altında olduğu düşünülüyor mu? Bugün yeni olan yarın eskimiş olacaktır ve her buluş kendisinden sonraki buluşun yanında solup gidecektir. Öyleyse İsa öğretisinin eskimediğini, kuvvetini koruya geldiğini nasıl izah edeceğiz? Onun doğuşundan ölümüne kadar meydana gelen, sonra da çağlar boyu, nesiller boyu devam eden bu olaylar gerçekten gerekli mi? İnsan macerasındaki bu gidişin, bu yolun anlamı ne? Nereye vardık, elimize ne geçti? Aydın zekaların iddia ve temin ettikleri gibi, insanların bütün çabalarının amacı kendilerini arayıp bulmak ise, sahip oldukları muhakeme kabiliyetini geliştirmek ise, bu yol daha başlangıcından itibaren niçin bir meşakkat, bir zulüm yolu olarak alındı? Kim böyle yaptı, niçin yaptı? Herkesin kendine göre yorumladığı şu meşhur hümanizm olmadan yaşayabilecek miydik? Hristiyan hümanizmi, dünya hümanizmi, egoist sınıf hümanizmi ve prensip hümanizmi tamamen soyut. Bugün çok uzun bir mesafede güçlerini tüketen bu inanışın faydası ne? Evet, ne faydası var? Küçük çocuklar da dahil herkes her şeyi çok uzun zamandan beri bildiğine göre faydası ne? Maddeci bilim bütün öteki dinler gibi Hristiyanlığı da gömmeye, yok etmeye çalışmadı mı? Bunları olanca gücüyle süpürüp atmaya, kuvvetli bir elle ilerlemelerin ve tek takip etmemiz gereken kültürün dışında bırakmaya çalışmadı mı? Çağdaş insan ilk bakışta hiçbir dini inanca ihtiyacı yokmuş gibi görünüyor. Bu inanışları uzun zaman öncesine ait basit işaretler gibi tarih bilgileri arasındaki yerine koymak yetiyor çağımız insanına. Din eski bir etaptır ve modası çoktan geçmiştir onun için. Peki böyle düşünerek nereye geldik? Konuya daha yakından bakalım. En gerçekçi teorilerle gülünç durumlara düşürerek kaldırıp attığımız o eski fedakarlık, sadakat ve merhamet kavramlarının yerini alacak ne var elimizde? İmanın yerini alabilecek ne bulduk? Hiç şüphesiz son derece üstün bir şey olmalı. Çünkü yeni daima eskiye tercih edilir. İşte öyleyse yeni din, yeni ve eşsiz kudretteki din, yakında bütün dünyaya hükmedecek yeni din. En müthiş silahlarla donatılmış askeri güç. İnsan bu kadar bağımlı, böylesine buyruk altında bulunmuş muydu hiç? İnsan hayatı her an büyük devletlerin savaşı başlatmaları veya bundan sakınmaları şıklarına sıkı sıkıya bağımlıdır. Böyle bir durumda atom silahlarına sahip devletler dışında hangi ilahlara bel bağlayacağız? Sunaklarında insanların tapması için bomba maketlerinin sergilendiği ve duaların generaller portresi önünde yapıldığı bir tapınağın kurulması düşünülmedi henüz. Ama çağımıza uygun kiliseler, işte bunlar olacak. Abdias alışkanlık haline getirdiği bu düşüncelerle o gece hafızanın maddi olmayan akışı sayesinde ve geçici her şeyden azade olarak geçmişin kapılarından içeriye dalmıştı. Eski kıyılarda akıp giden yeni bir dere gibi geçmiş bir zamana girmişti ve o Paskalya öncesi günde tehlikeyi haber vermek için efendisini aramıştı. Gelecek çağ için kaygılarını anlatacak, tarih arenasına yeni bir tanrının gelişini bildirecekti ona. Vicdanları veba gibi zehirleyen, herkese kendi dinini, evrensel vurucu güç dinini empoze eden ilahi Calud'un gelişini. İsa buna ne derdi? İnsanlığı mahvolmaya sürükleyen askeri çılgınlığın bu baş döndürücü yarışını korku ile, dehşetle karşılamaz mıydı? Bir kere daha günahlarımızın ağırlığını omuzlarımıza almak, çarmıh üzerinde ikinci defa ölmek istese bile yürekleri savaşçı yeni inanışla kararmış, daha kuvvetlinin merhametsiz kanunlarıyla yönetilen bu insanlara bir şey anlatamaz, açıklayamazdı. Abdias İsa'yı bulamamıştı. Yahuda ona ihanet etmiş ve onu alıp götürmüşlerdi. Bu bahçede, bu dünyada yapayalnızdı ve ıssız Getsemani'de bütün olanlara ve olacaklara ağlamaktan başka bir şey yapamazdı. Ağaç gövdelerini yontarak yaptıkları putlara tapan ve kuzeyin karanlık ormanlarında yaşayan kendi atalarının üzerinden atlayarak gelmişti oraya. Abdias adı kullanılmıyordu daha o günlerde. Çok çok sonra da pek kullanılmayacaktı. Kendisi de henüz çok uzakta olan 20. yüzyılda gelecekti dünyaya. Sanki çektiği acıların dünyanın kaderini değiştirecek bir gücü varmış gibi, efendisinin tutuklandığı büyük incir ağacının altında uzun uzun hıçkıra hıçkıra ağladı. Sonra siteye dönmek için ayağa kalktı. Kudüs duvarlarının arasında şehrin bütün sakinleri rahat bir uykudaydı. Hiç kimse hiçbir şeyden şüphe etmiyordu. Acılar içinde kıvranarak dolaşan ve düşünen yalnız o idi. Nerede? Şimdi ona ne yapıyorlar diyordu. Sonra birden vaktin çok geç olmadığını anlayarak ve var gücüyle bağırarak pencerelere vurmaya başladı. ''Kalkınız, bir felaket geldi. Efendimiz'i hala kurtarabiliriz. Onu alıp Rusya'ya götüreceğim. Oka üzerinde küçük bir ada var, oraya.'' Abdias kıyısında doğup büyüdüğü bu çayın üzerindeki adacıkta İsa'nın güven altında olacağını hayal ediyordu. Orada dünyanın bahtı için dua eder, riyazete dalar, belki yeni bir ilahi ilham doğar, insanlığı zamanları aşarak ilahi mükemmelliğe ulaştıracak yeni bir yol keşfederdi. Ama bu defa bizi o hedefe ulaştırmasının bedelini kendi kanı ile ödemek zorunda kalmayabilirdi. İnsanlar adına, bir gerçek adına yüklenmek, üstlenmek zorunda kaldığı ıstırap ve aşağılanmalara da gerek kalmazdı. Cellatların korktuğu ve bu yüzden de acımasız şekilde boğmaya çalıştıkları bir gerçekti o. O gün gelecek nesillerin mutluluğu için onları tabiatta bulunmayan, yalnız insanların eseri olan haksızlıklardan kurtarmak için göze aldığı işkencelere de gerek kalmazdı. Ama böyle bir teşebbüs de gerçekten başarılı olabilir ve tarihin akışını değiştirebilir miydi? Her şeyde kendi çıkarını gözeten, onu aklından çıkarmaya, vicdanını susturmaya çalışan insana onun hayatını feda ederek verdiği ders de unutulup gitmeyecek miydi? İnsanlar her zaman yaptıkları gibi kendilerini haklı çıkarmak için mazeret uydurmayacaklar mıydı? Kötünün kötü tarafından mağlup edilmesi gerektiğini iddia etmeyecekler miydi? Yaratılışta taçlandırılan insanın sevinçte ve tasada, en acınacak yoksullukta ve en büyük zenginlikte onu terk etmeyen aşağılık ihtirasların boyunduruğundan kurtulması düşünülebilir, göze alınır bir iş miydi? Çünkü bu takdirde bütün güçleri ellerinde tutanlarla hiçbir gücü olmayanların bunları paylaşmaları da söz konusuydu. İsa ölümüyle başkasına hükmetmek gibi uğursuz bir ihtiyacı kesin olarak yok edebilir miydi? Bu kendini tatmin etme ve başkalarını sevmeme olgusu, kuvvetli olanı kuvvetini körü körüne kullanmaya, zayıfı da aşırı itaate, dalkavukluğa, ihanete sürüklüyordu ve bütün bunların bir tek amacı vardı. Cazibesi insanı her şey mübahtır görüşüne düşüren iktidara sahip olmak. Böyle bir görünüm karşısında gerçekten ve hayatın anlamından söz etmek nasıl mümkün olur? Toplumun son ferdine kadar bütün gönüllerin hiçbir şüpheye yer bırakmadan kabul edip inanacağı daha yüce bir hedef nasıl gösterilir? Sen işte bu amaçla işkenceyi göğüsledin. Herkes evrensel iyinin, mağfiretin sesini işitsin istedin. Ama insanın üzerine çöken, onun belini büken yük çok ağır. Onda bu derece kökleşmiş kötülüğe karşı bir aşı bulunabilecek mi? Bulunabilirse onu bütün yaratıklardan ayıran akıl kanatlarıyla ruhu şimdiye kadar ulaşılamamış yüksekliklere çıkacaktır. Heyhat, böyle bir şey mümkün olsaydı, Ama senin fedakarlığın boşuna, kendilerini asla doğru yola sokamayanları sen daha iyi duruma getiremezsin. Dur, uğrunda ölmek istediğin insanlar yakında seninle alay edecekler. 2000 yılı bile doldurmayan bir süre sonra materyalizm tanrı inancını yok edince senin hayatını saçma bir efsane sayacaklar ve senin saflığınla alay edecekler. Ne zavallı bir kaçıkmış bu İsa. Ondan kimse bir şey istemedi. Kendini böyle çarmıha gerdirmekte çıkarı neydi? Bunun hiçbir orijinal yanı yok ve insanlar milim değişmedi diyecekler. Senin bütün yaptıkların ve jestlerin onlara pek saçma gelecek. Çünkü onlar maddenin sırrını anlamış olacaklar. Çünkü onlar yer çekiminin üstesinden gelmiş uzayı fethetmiş olacaklar. Yeryüzü egemenliği için kardeşin kardeşi öldürdüğü bir kavgaya girişecekler ve sonra bütün galaksiye, bütün evrene hükmetmek isteyecekler. Sonsuz olmasına rağmen evren onlara dar gelecek. Başarısızlıklarının, yenilgilerinin öcünü almak için, sınırsız ihtiraslarını tatmin etmek için, senin üzerinde doğruluk dinini, kardeşliği yaymak istediğin bu gezegeni yerinden uçurmak, toz duman halinde savurmak isteyeceklerdir. Düşün, Tanrı yakında anlamsız bir kelime haline gelecek. Çünkü onlar kendilerini Tanrı'dan da üstün görecekler. Bunlar her şeyi yok ettikten, senin adın bile hafızalardan silindikten sonra ve bunu geleceğe ulaştıracak kimse de kalmayacağına göre senin kendini feda etmen neye yarayacak? Ey benim zavallı çok saf efendim, benimle Oka çayına gel, benim küçük adacığımda bir yıldızda oturur gibi oturacaksın. Herkes seni görebilecek ama hiç kimse kötülük yapamayacak sana. Gel, henüz vakit var. Bu gece ve yarın sabah bizimdir. Belki o korkunç akıbetten kurtulabilirsin. Vazgeç efendim, senin seçtiğin bu yol gerçekten seçebileceğin tek yol mudur?
21. ayrımın sonu. Sayfa 200.